Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Nalan Çiftçi. Eserin adı İrticaya Karşı Genelkurmay Belgeleri. Yayını hazırlayan Hikmet Çiçek. Türü araştırma. Kaynak Yayınları 1. basım Kasım 1997. ISBN No'su 975-343-210-0. Bu kitap 115 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 30 Ocak 2013. Kurum telefonu 0312-363-77-46. Arka kapak. İrticaya Karşı Genelkurmay Belgeleri. Türkiye'nin milli demokratik devrim sürecinin 50 yıllık savunma dönemi arkada kaldı. Cumhuriyet devrimi ikinci büyük taarruzu başlattı. Genelkurmay Başkanlığı milli askeri stratejik konseptin değiştiğini ve iç tehdidin esas alındığını 29 Nisan 1997 günü açıkladı. Bu açıklama Türkiye'nin siyasi hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. Genelkurmay, Cumhuriyet'in devrimci dönemindeki gericiliği yok etme hedefine dönerken, yeni durum tahlilini, temel programını ve stratejisini de açıkladı. Yarım yüzyıllık mevzilenme değişti. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD tarafından belirlenen temel program ve stratejinin yerine yenisi kondu. ABD'nin değil, Türkiye'nin ihtiyaçları esas alındı. Cumhuriyet devrimi, savunmadan stratejik saldırı dönemine geçti. Cumhuriyetin siyasal özü olan gericilik üzerine devrimci dikta düşüncesi canlandı. Genelkurmay bünyesinde gericilikle mücadele için özel bir birim olarak Batı Çalışma Grubu oluşturuldu. Batı Çalışma Grubu, Küçük Amerika sürecini savunanları rahatsız etti. Amerikancıların, şeriatçıların, neoliberal solcuların hedefi haline geldi. Bu kitapta Genelkurmay'ın gericiliğe karşı mücadele programı diyebileceğimiz önemli açıklamalarını ve Batı Çalışma Grubu'nun çalışmalarını anlatan belgeleri bulacaksınız. Ordunun tarihsel önemdeki yeni programı. Genelkurmay Başkanlığı 29 Nisan 1997 günü gazetecileri toplayarak yeni durum tahlilini, temel programını ve stratejisini ilan etti. Tarihsel önemde bir açıklamadır bu. Önemi yarım yüzyıllık mevzilenmenin değiştirilmesindendir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında belirlenen temel program ve stratejinin yerine yenisi konmaktadır. Son 50 yılın tehdit kavramı. Cumhuriyetin devrimci dinamizmi aslında 1940'lara varmadan yerini durağanlığa terk etmişti. İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda Türkiye, ABD'nin belirlediği mevziye girmeye yöneldi. Devrimci Cumhuriyet'in adım adım yıkılması süreci, DP'nin Küçük Amerika Projesi'ni uygulamaya başlamasıyla birlikte belirginleşti. Atatürk zamanındaki orta çağlı geçmişle savaşan yönetimin yerini gelecekle kavga eden yönetimler aldı. Artık Türkiye'nin düşmanını ABD tayin ediyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tehdit kavrayışı da bu yeni siyasal konumlanmaya göre belirlenmişti. Böylece Kore'ye asker gönderildi, NATO'ya girildi gibi. 1990'da Sovyetler Birliği dağıldı. Bu durumda tehdit nereden geliyordu? Zamanın Genelkurmayı yeni tehdidi yine ABD'nin stratejisine göre belirledi. Tehdit artık güneydeydi. Türkiye kendisi gibi mazlum ülkeleri ABD çıkarı gereği olası düşman sayıyordu. Özal'ın Körfez Savaşı'ndaki 3 koyup 5 alma projesi bu mevzilenmenin en tutarlı ifadesiydi. Ancak ordu Irak'la Kara Savaşı'na girilmesini reddetti. Böylece güneydeki tehdit kavramı yara aldı. Buna rağmen ABD, Türkiye'nin önüne kriz bölgelerine müdahale misyonunu koydu. Çiller-Güreş ikilisi bu taşeron rolünü kabul ettiler. Gericilik iktidarın tümünü istiyor. Ancak Washington yönetimine yakın kaynakların da açıkça saptadıkları gibi, 1994 Eylül'ünden sonra Türkiye Genelkurmayı ABD'ye mesafeli tavır almaya başladı. Cumhurbaşkanı Sevr tehdidinden söz ediyor ve bizzat bu satırların yazarına Batı Türkiye'yi böldü diyordu. Pentagon'un Türkiye himayesinde Kürdistan planı Türk ordusunun direnciyle karşılaştı. ABD Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'i öldürttü ama ordudaki Kuvayi Milliye geleneğini öldüremedi. 1996 sonbaharında Irak yönetimiyle Irak-Kürdistan Demokratik Partisi arasında oluşan ittifakı, Türkiye Genelkurmayı da desteklemişti. Böylece ABD'ye, Kuzey Irak'ta ve genel olarak Orta Doğu'da ciddi bir darbe indirildi. Bölgesel çözüm planı gelişmeye başladı. Tehdidi güneyde gören Amerikancı yaklaşım, Türkiye'nin ulusal çıkarları karşısında sarsılmaktaydı. Öte yandan Küçük Amerika projesini uygulayan son 50 yılın iktidarları, birkaç yıllık 27 Mayıs dönemini saymazsak 50 yıl gericiliği beslemiş ve Kemalist devrimin kazanımlarını birer birer yıkmışlardı. Artık şeriatçılık, sağcı partilerin beslemesi olmanın ötesinde iktidarı fethediyor ve hatta kendi teokratik devlet rejimini yakın zamanda gerçekleşebilir bir hedef olarak dayatıyordu. İç tehdit öne geçiyor. İşte milli askeri strateji kavramındaki değişiklik bu koşullarda geldi. Gericilik ve bölücülük olarak belirlenen iç tehdit, dış tehdidin önüne geçmişti. Bölücülük de gericilikle bağlantılı görülüyordu. En önemli yenilik, dış tehdidin ABD tarafından belirlendiği 50 yıllık dönemden çıkış çabasındadır. Bilindiği gibi ABD, Türkiye'yi kriz bölgelerine sürme gayretlerine girerken, içeride de Kemalist devrimi tasfiye programını getirmişti. Genelkurmay ise MGK'ya yaptığı Cumhuriyet Devrimi kanunlarını uygulama önerisiyle Kemalist devrim mevzilerini savunmaya kararlı olduğunu açıklarken, ABD'nin bir arada yaşamayı öğrendiği şeriatçı güçleri düşman ilan etmekteydi. Bilindiği gibi PKK'nın en yoğun eylem döneminde bile iç tehdit dış tehdidin önüne alınmamıştı. Bugün gericiliğin yükselişi farklı değerlendiriliyor. Çünkü PKK hiçbir zaman iktidar mevzilerine yaklaşamadı. Ancak Şeriatçı Parti şimdiden en yüksek oyu almış ve iktidar ortaklığının büyük partisi olmuştu. Dahası, din eğitimli seçmen sayısındaki yükseliş eğrisi alarm veriyordu. Bu eğitim sistemi devam ederse Milli Görüşçü Parti diye anılan Refah Partisi, Genelkurmay'ın hesaplarına göre 2000 yılında %34 oyla tek başına iktidar oluyordu. Din eğitimli seçmenlerin yükselişi 2005 yılında vahim bir aşamaya ulaşıyordu. Şeriatçı Parti o zaman %67 oy alarak istediği anayasayı bile yapabilecekti. Genelkurmay, Şeriatçı Parti'nin parlamenter denen yoldan cumhuriyeti yıkma ve kendi şeriat rejimini kurma hedefine varmakta olduğunu saptamıştır. Bu değerlendirmede dinci eğitime belirleyici bir önem verilmiştir. Cumhuriyet devrimi dönemindeki tehdit kavramına dönüş. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye bir iç hesaplaşmadan geçti. Saltanat ve halifelik yıkıldı, gerici güçler bastırıldı ve önemli ölçüde tasfiye edildi. Cumhuriyet tarihinin bir tek bu döneminde iç tehdit öne alınmıştı. Cumhuriyet o zaman var olmak ve kendini pekiştirmek için gericiliği ezmek durumundaydı. Bugün ise gericilik cumhuriyete meydan okuma aşamasına gelmiştir. Öyleyse iç tehdit yeniden ön plana çıkmaktadır. Genelkurmay, gerici faaliyete de bölücülük gibi izin verilemeyeceğini belirtiyor. Bunun Cumhuriyet için intihar anlamına geldiğini saptıyor. Gericiliğin yok edilmesi Türkiye için hayati önemde görülmektedir. Görüldüğü gibi Genelkurmay, Cumhuriyet'in devrimci dönemindeki gericiliği yok etme hedefine dönmektedir. Bütün demokratik çevrelerin siyasal özü olan gericilik üzerine devrimci dikta düşüncesi canlanmıştır. Ancak Genelkurmay siyasal tavırla da yetinmiyor. Gericiliğe karşı silah kullanma bilinci. Türk Silahlı Kuvvetleri gericiliğin gereğinde silahla ezileceğini açıklamaktadır. Genelkurmay'ın yeni programındaki en önemli ve en kritik saptama budur. Gericiliğin askeri anlamda birinci tehdit kapsamına alınması esasen bu uygulamayı içermektedir. Genelkurmay açıklamasındaki ifade aynen şöyledir. Vatandaşlar gibi biz de sorumluluk sahibiyiz. Bizim farkımız elimizde silah olmasıdır. Silah olduğu için doğru yerde, halkın istediği yönde ve doğru zamanda kullanma bilincindeyiz. Bu demektir ki artık ordu, Kahramanmaraş, Çorum ve Sivas'ta olduğu gibi gerici terörü bir bakıma seyreden bir tavır içinde olmayacaktır. Halkın onayladığı haklı zeminlerde ve uygun zamanlarda askeri yönteme başvurulacaktır. Bu tavır, Kubilay'ın katillerini cezalandırmada, Cumhuriyet yönetiminin gösterdiği kararlılığı hatıra getirmektedir. Üç maddelik program özeti. Genelkurmay'ın programı özetle 3 maddeden oluşuyor. 1. Gericiliğe izin vermeyen, dahası gericiliği askeri yöntemler de içeren bir uygulamayla yok etmeyi hedefleyen bir siyasal rejim. 2. Eğitim ve kültür alanında gerici yetiştiren kurumların tasfiyesi. 3. Gelir dağılımının düzeltilmesi. Bu program, ortaçağ güçlerini yok etmede köktenci ve kesin çizgiler içeriyor. Ancak dış bağlantılar doğru kurulamadığı ve ekonomik boyutlar eksik saptandığı için bulanık ve tutarsız yönler bulunuyor. Dış bağlantıda bulanıklık ve zaaf. Birincisi, tehdidi güneyde gören stratejinin tortuları hala görülüyor. Gericiliği birinci tehdit haline getiren dış bağlantı, acaba İran ve Suriye gibi ülkeler midir, yoksa ABD'nin ılımlı İslam dayatmaları mıdır? Bölücülük, Suriye desteği yüzünden mi tehlikeli oldu, yoksa Körfez Savaşı'ndan sonra ABD'nin Kürdistan planını hayata geçirmesi nedeniyle mi? Bu soruları daha genel planda şöyle de ifade edebiliriz. Cumhuriyet devrimini yıkma tehdidi, emperyalizmin yeni dünya düzeni uygulamasından mı geliyor, yoksa bizim gibi yeni dünya düzeninin parçaladığı ülkelerden mi? Ülkemizde gericiliğin yükseliş tarihine bakarsak, arkasında ABD'yi görürüz. Gericiliğin güçlenmesi, ABD emperyalizminin Türkiye üzerinde denetim kurduğu 1950'lerde başladı. O zaman ne İran şeriatçılığı vardı ne de Suriye. ABD işbirlikçisi iktidarlar son 50 yılda ABD'nin Yeşil Kuşak ve son yıllarda ılımlı İslam projelerine bağlı olarak topluma dinci ideolojiyi pompaladılar. Yakın dönemin olgularına bakalım. Yugoslavya'nın, Rusya'nın, Irak'ın parçalanmaları Türkiye üzerindeki tehdidi de ağırlaştırdı. İran'ın parçalanması da gündemdedir. Türkiye'nin yerini iyi saptamalıyız. Ülkemiz parçalayan zenginler kulübünde değildir. Parçalanan mazlumlar dünyasındadır. Dinciliğin, bağnaz milliyetçiliğin yükselişi doğrudan doğruya küreselleşme süreciyle bağlantılıdır. Örnek mi? Yugoslavya laik bir ülkeydi. Emperyalizm orayı parçaladı ve şeriatçı Bosna Hersek ile Hristiyan şeriatçısı Hırvatistan'ı kurdu. Afganistan'ı dinci parçalanmanın içine yuvarlayan yine ABD olmuştur. Çeçenistan'ı Rusya'dan koparanlar yine şeriatçı bir devlet kurdular. Bugün Türk Cumhuriyetlerine şeriat pompalanmasının merkezinde ABD bulunuyor. ABD girdiği her yere şeriatçılık götürüyor. Genelkurmay stratejisi bu büyük gerçeği görmüyor veya görme cesaretini kendinde bulamıyor. Dış politika ayağı. Hemen belirtelim. Bu programın dış politika ayağı yoktur. Yeni dünya düzeni, dünya piyasasıyla bütünleşmeyi, ulusal devletin küçültülerek yıkılmasını, din ve mezhep esaslı cemaatlerin güçlendirilmesini içeriyor. Gericiliğin tırmanışı, etnik parçalanma ve gelir dağılımının bozulması hep bu sürecin acı meyveleridir. Küreselleşmeye teslim olunca Türkiye'nin dış politikası tek boyutta inmekte, ABD ile kader bağı çizgisine girmektedir. Çin, Rusya, İran, Irak düşmanlığı kışkırtan ABD taşeronluğu ülkemize Türk Cumhuriyetlerinin dostluğunu bile kaybettirir. Oysa bu ülkeler Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya ve İran'la iyi ilişkiler geliştirmemiz için köprü işlevi görebilirler. Genelkurmay programını hayata geçirmek için yeni dünya düzenine göğüs gerilmesi gerekiyor. Bu mümkündür. Türkiye, ABD ve Avrupa'dan gelen küreselleşme baskısını Asya'da oluşan kuvvetlerle dengeleyebilir. Amerika, Avrupa ve Asya arasındaki dengeler Türkiye'ye geniş bir manevra alanı açmıştır. Türkiye ancak bu alanı kullanabilirse gericilikle hesaplaşmasını tamamlayabilir ve 100 yıllık demokratik devrim sürecini başarıya ulaştırabilir. Ekonomik boyuttaki eksik. Genelkurmay, gericiliğe karşı mücadelenin başarısı için gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesini 3 temel politikadan biri olarak görüyor. Bu saptama, devletin ekonomik programında strateji değişikliğini gündeme getiriyor. Türkiye, liberal yönelişe girdiği 1950'den beri gelir dağılımında adaletsizliği ekonomik kalkınmanın manivelası olarak kullandı. Büyük sermayenin elinde daha büyük oranda toplanan kaynaklar yatırıma dönüşecek ve ülke gelişecekti. Gelir dağılımının düzeltilmesine vurgu, bu açıdan 50 yıllık çizginin değişmesi anlamını taşımaktadır. Bu doğrudur ve önemlidir. Ancak Genelkurmay'ın yeni stratejisinde Cumhuriyet ekonomisinin yıkıma uğratılmasına karşı bir tek cümleye bile rastlanmıyor. Atatürk'ün büyük nutkunun sonunda tasvir ettiği gibi ülkenin elektrik santralleri, PTT'si, tersaneleri zapt edilmektedir. Sevr Antlaşması'nı açınız. Bugün özelleştirme programıyla amaçlanan sonuçlar orada madde madde yazılmıştır. Elektrik enerjisini, haberleşme ağını, tersanelerini, demir çeliklerini dünya sermayesine teslim eden bir Türkiye iç gericilikle baş edebilir mi? Genel sonuç. Küçük Amerika süreci krize girdi. Genelkurmay programı göstermektedir ki 50 yıllık Küçük Amerika süreci krize girmiştir. Merkez sağ Türkiye'yi Küçük Amerika yolunda karanlıklara sürükledi. Süreç DP ile başladı. AP 12 Mart rejimi, MC hükümetleri, 12 Eylül Cuntası, ANAP, DYP-SYP, DYP-CYP, DYP-ANAP, RP-DYP hükümetleriyle devam etti ve bir kayaya dayandı. Küçük Amerika sürecinin bir karşı devrim olduğu bugün açıkça görülmektedir. Ordu, arkada kalan dönemde bu programın silahlı gücünü oluşturdu. 27 Mayıs bu açıdan istisna değildir çünkü ordunun komuta kademesine rağmen yapılmış, genelkurmay başkanı ve üst düzey komutanları ömür boyu hapse mahkum etmiştir. Bugün durum farklıdır. Ordu yeni tehdit belirlemesiyle cephesini Küçük Amerika projesinin beslediği ve büyüttüğü gericiliğe dönmüştür. Dahası ordu, getirdiği programla merkez sağdan da kopmuştur. Hatta merkez sola bile eleştirel bir tavır almıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri var olan durumu ve Türkiye'nin ihtiyacını merkez sağ ve merkez sol partilerden önce görmüş ve Cumhuriyet Devrimi programının bazı önemli unsurlarını yakalamıştır. O nedenle bu programa herhangi bir görüş açıklaması gibi bakmak büyük yanılgıdır. Bu programdan komuta kademesindeki değişiklikler sonucu vazgeçebileceğini sanmak da yanlıştır. Çünkü ordunun alt kademelerindeki eğilim de gericiliğe karşı kararlılık taşıyor. En önemlisi gericiliği hedef alan stratejik tavır, ordunun kendi varlığı içinde bir yaşam sorunudur. Genelkurmay programı Türkiye'nin ufkunda son 50 yıllık gidişten farklı bir yönelişin işaretlerini vermektedir. Burada belirleyici olan genelkurmayın tercihleri değil, Türkiye toplumunun tarihsel bileşkeleridir. Ancak ordunun cephesini gericiliğe dönmesi kuvvet dengelerini etkilemiştir, artık sol ağır basmaktadır. Yeni dönemin ana eğilimlerini bu belirleyicilerden hareketle saptayabiliriz. 1. Gericilik iktidar olamaz. Türkiye'nin geleceğinde şeriatçı bir iktidar yoktur. Ordusu olmayan iktidar olamaz. Peki şeriatçı güçlerin bugünkü orduyu bertaraf ederek veya ele geçirerek kendi ordusunu inşa etme şansı bulunuyor mu? Bu da mümkün görünmüyor. 2. Merkez sağ için deniz bitti. Merkez sağın iktidar dönemi de bitmiştir. Çünkü Türkiye'yi buraya Refah Partisi değil merkez sağ getirdi. 50 yıldır uygulanan merkez sağ program şeriatçılığı besledi ve gelir dağılımını bozdu. Merkez sağın iktidar dönemlerinde imam hatip okullarında, Kur'an kurslarında, vakıf okullarında hatta gericileştirilen devlet okullarında yetiştirilen kuşaklar, gericiliğin kitle temelini oluşturdu ve parlamenter yordan bir karşı devrim koşullarını yarattı. Bugün merkez sağın bu uygulamadan vazgeçemeyeceği ortadadır. Çünkü kendi yarattığı canavarı dayanacağı seçmen kitlesi olarak görüyor. Ordu ise din eğitimli seçmene dayanan bir parlamenter karşı devrimi kabul etmeyeceğini ilan etmiştir. Bunun anlamı yalnız Tansu Çillerler için değil, hala İmam Hatip diye tutturan Mesut Yılmazlar ve Korkut Özallar için de deniz bitmiştir. Demek ki merkez sağın geleceği parlak değildir. 3. Devrimci Cumhuriyet Programı'nın ordusu var. Türkiye'de artık devrimci cumhuriyet programını uygulayacak bir iktidarın ordusu vardır. Ordusu olmayan iktidarlar bugün de görüldüğü üzere zaten iktidar değildir. 4. Halkın ihtiyacı gerektirdiği için bu eşiğe geldik. Türkiye, ordu karar verdiği için değil, halkın ihtiyacı gerektirdiği için devrimci cumhuriyet programının eşiğine gelmiştir. Ordu bu gerçeği görmüş ve yeni mevziine konumlanmıştır. Bu olayı demokrasiyle çelişir görenlerin demokrasiden haberleri yok. Tersine, bugün ordu 50 yıldan beri ilk kez Cumhuriyet'in devrimci dönemindeki gibi demokrasi saflarına yerleşmektedir. Çünkü demokrasisinin tarihsel içeriği Orta Çağ'ı tasfiye etmektir. 5. Atatürk'ten değil, Tony Blair'dan esinlenen merkez sol seçenek olamaz. Devrimci Cumhuriyet programı tarihsel sürecin önümüze koyduğu aşamadır. Bu program demokratik sol ve sosyal demokrasinin içinden geldiği devrimci hareketin programıdır. Ne var ki sosyal demokrasi Atatürk'ün CHP'sinden kalan devrimci mirası reddederek bugünkü çizgisine girdi. CHP 1970'lerin Ecevit hükümetleri döneminde merkez sağın yedek lastiği oldu. Daha sonra yedek lastik özelliğini bile yitirerek 1991'den sonraki DYP ile ortaklık döneminde merkez sağın koltuk değneği işlevini gördü. Bu nedenle merkez sol bugünkü çizgisinde ısrar ederse iktidar seçeneği olamaz. Mustafa Kemal devrimciliğini yaratmış ve hayata geçirmiş bir ülkede esin kaynağını Tony Blair'de arayanlar Türkiye'de hiçbir sorunuyla baş edemezler. Ve bu nedenle de iktidar olacak gücü toplayamazlar ancak muhalefetçilik yaparlar. Türkiye'nin çözümleri Batı sermayesinin sosyal demokrasi kanadında değil, esin kaynağını Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'te gücünü emekçi sınıflarda bulan devrimciliktedir. 6. Demokrasi her yerde devrimin ürünüdür. Devrimci Cumhuriyet programı merkez soldan farklıdır. Bu program, ordunun bugün tanımladığı eksikler ve tutarsızlıklar içeren haliyle bile CHP ve DSP'nin solundadır. Çünkü ordu gericiliği esas tehdit olarak alırken yerinde ve zamanında askeri güç kullanmayı da öngörmektedir. CHP ve DSP ise devrimci demokrasi geleneğinden koptukları için böyle bir uygulamayı demokrasi karşıtı ilan etmeye teşnedir. Örneğin Deniz Baykal, Atatürk döneminde devrimcilik yaptık, demokrasiyi bir kenara bıraktık diyerek demokrasiyi dünya sermayesinin merkezlerinin anlayışıyla tanımlamıştır. Oysa demokrasi İngiltere'ye de, Amerika'ya da, Fransa'ya da devrimle gelmiştir. Cromwell'in süngüsü, Washington ve Lincoln'un silahlı gücü ve Robespierre'in devrimci yaptırımları demokrasisin ebesidir. Cumhuriyet devrimimizde tıpkı Amerikan ve Fransız demokratik devrimlerinde olduğu gibi dışa karşı bağımsızlık için ve içte gericiliğe karşı askeri güç uygulayarak başarıya ulaşmış ve pekişmiştir. Atatürk'ün önderlik ettiği bu devrim, Türkiye tarihinin en güçlü ve en köklü demokrasi atağıdır. Demokrasinin devrim meselesi olduğunu anlayamayanlar, gericiliği tasfiye etmenin meşruluğunu kavrayamaz ve böyle bir pratiğe de girmezler. Böylece Türkiye'yi demokrasinin en bağnaz düşmanı olan güçlere teslim ederler. 7. Merkezdeki birleşmelere umut bağlanamaz. Bu koşullarda bugün en geçersiz ve en anlamsız talep, merkez sağ ve soldan birleşmelerini istemektir. Birleşecekler de ne olacak? Türkiye'yi getirdikleri kör çıkmaza iyice gömmekten başka ne yapabilirler ki? 50 yıllık tarih göstermiştir ki, Refah Partisi'ni yaratan merkez sağdır. Bu sürece koltuk çıkan da merkez sol. Merkez sağ ve merkez sol, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Ecevit ve Baykal'ın kişisel ihtirasları veya birbirleriyle didişmeleri yüzünden parçalanmadı. Onların bağlandıkları program kayaya dayandı. Çıkmaza giren, çözümsüz olan siyasal güçler kaçınılmaz olarak parçalanırlar. Olay budur. Merkezdeki yerlerinden pek memnun olan yazarlarımızın görmek ve anlamak istemediği de budur. 8. Merkez solda Kemalist devrim geleneği canlanıyor. Ordu 50 yıldır merkez sağın gücüydü. Bugün, Cumhuriyet devrimi yıllarındaki konumuna yönelebildiğine göre aynı dinamizmi DSP ve CHP'den bekleyemez miyiz? Bunu en azından umut etmemiz için birçok neden vardır. Tarihsel kökler bir yana, halkın ihtiyacı ve bu partilerin tabanında yer alan güçler böyle bir yönelişi dayatmaktadır. Nitekim hem DSP, hem CHP, hem de Atatürkçü Düşünce Dernekleri saflarında Kemalist devrim geleneğinin canlandığını görüyoruz. Unutulan devrimcilik ve devletçilik yeniden güç topluyor. Batı kaynaklı neoliberal akım itibar kaybediyor. Merkez sağ ile aynı kaderi paylaşıyor. Bu gerçekleri hiç kuşkusuz DSP ve CHP'nin birikimli önderleri de göreceklerdir. 9. 2000'li yıllara devrimci cumhuriyet programıyla. Türkiye büyük uluslararası tertiplere yenik düşmezse 2000'li yıllara devrimci cumhuriyet programı ile girecektir. Bunu anlamayanlar kendilerine sosyalist veya sol deseler de sağ konumlarda eğleniyorlar. Buna rağmen tarih bu iktidar seçeneğine güldüğüne göre o seçenek oluşacaktır. 10. İktidar için sol güç birliği. Mesele devrimci cumhuriyet programını uygulayacak bir iktidar seçeneği oluşturmaktır. İşçi Partisi, DSP, CHP ve Devrimci Cumhuriyet Programı üzerine birleşen diğer partiler, iktidar amacıyla güç birliği oluşturma göreviyle karşı karşıyadırlar. Sağın kuracağı bir hükümete karşı halk muhalefetine önderlik edecek sol güç birliği, 2000 yılına kadar iktidar olur ve Devrimci Cumhuriyet Programı'nı uygulama şansını elde eder. Bu kadar mantıklı bir çözüm niçin gerçekleşmiyor? Çünkü Devrimci Cumhuriyet Programı'nın karşısında en başta ABD olmak üzere emperyalizm var. Karşı koyanların inadı oradan geliyor. Her şeye rağmen Türkiye'nin ufkunda devrimci cumhuriyet programı görünmüştür. Böyle bir programın iktidar gücü olacaktır. Doğu Perinçek. Birinci ayrımın sonu, sayfa 17.